Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programında sizlerle beraber maziye bir yolculuk yapacağız. Ve eskiye şahit olanların şahitliklerini hep beraber dinleyeceğiz. Sadri Sema, namı diğer Mehmet Sadrettin Aydoğlu doğdu. Eski İstanbul hatıralarını kaleme alan yazarlardan. Onun Eski İstanbul hatıraları 50'li yıllarda Vakit gazetesinde neşredilmişti. Sadri Sema uzun bir zaman yaşamış. Önce kısa bir süre mülkiyeli olmak itibariyle bürokratlık yapmış. Daha sonra gazetecilikle hayatını devam ettirmiş. Sultan Aziz devrinin sonlarına, Sultan Hamit devrine ve ondan sonraki devirlere şahit olmuş. Bilhassa Sultan Hamit'in son zamanları hakkındaki yazıları dikkate değer. Onun Eski İstanbul hatıralarından belli kısımlar sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eski evlerde beşik. Bu başlığı atmış Sadri Sema. Her evde bir iki beşik bulunurdu. Bunlar dayanıklı ağaçlardan, cevizden filan yapılırdı. Beşiklerin o kadar sanatlı ve itinalı yapılmış olanları vardı ki seyrine doyulmazdı. Beşiklerin sedef, fil dişi, kemik, gümüş, altın, bağa yani kaplumbağa kabuğu, ananas ve Hindistan cevizi kabuğuyla işlenmiş bulunanları da çoktu. Beşik tahtaları hesapla oyulur, açılır, sedef, kabuk gibi şeyler bu açıklıklara kakma suretiyle yerleştirilirdi. Tahtalar meydana getirilecek resimlere ve şekillere göre hassasiyetle açılır, altın, gümüş gibi maddeler de düşünüldüğü ve istenildiği surette evvelden kesilir, öğütülür, hazırlanır, tahtaya geçirilirdi. Bir sanattı bu. Ve bu sanat en ziyade bizde ilerlemişti. Eski evlerde çok kıymetli kakma işlerine tesadüf edilirdi. Bunlar arasında ufak çekmeceler, nalınlar, kemençeler, kanunlar, utlar, defler vesaireler de vardır. Evlerde beşiklerin, çekmecelerin, nalınların, yalnız kakma işleriyle değil, düz oyma ve ayrıca kabartma şekillerle de kıymetlendirilmiş olanları bulunurdu. Bebekler, işte bu beşiklerde, köpüklü tüller, ev hanımlarının ipekler ve çiçeklerle işlediği tülbentler altında, kuş tüyü şilteler üstünde yatarlardı. Ve hayata bir ateş yahut o ateşe bir oyuncak olmaya hazırlanırlardı. Yine hemen her evde, odalarda duvardan duvara düz veya çapraz salıncak halkaları ve salıncaklar vardı. Evet değerli dinleyiciler, müellifin de işaret ettiği gibi vaktiyle çocuklar için yeni çocuğu olanlar çocuk odası takımı almak yerine bir beşik hazırlarlardı. Bu beşik bazen ailenin tarihine ait bir eşya olurdu. O aile mensuplarının, bebeklerinin daha önce yattığı beşikler sonraki çocuklarda da kullanılırdı. Öyle olurdu ki bazen bazı evlerde bir çocuk beşikten çıkar, yerine bir başka çocuk, kardeşi, yeğeni, amcasının çocuğu ilahir geçerdi. Beşik evin vazgeçilmez unsuruydu. Çünkü evler kalabalıktı, Çoluk çocuksuz ev yok denecek kadar azdı. Onun için beşik vazgeçilmez bir eşyaydı her evde. O evde çocuk olduğunun, halk tabiriyle duman tüttüğünün alametiydi beşikler. Bundan dolayı beşiklere ihtimam ederlerdi. Bir de değerli dinleyiciler, eskiler çocukların, hele hele küçük çocukların, bebeklerin eşyalarının çok eski fersude olmamasına da dikkat ederdi. Mümkün mertebe beşiği, zıbını, bezi, yatak takımlarının solgun, eskimiş, yıpranmış olmamasına dikkat ederlerdi. Böylece çocuğun bundan sonraki hayatında da rahat yaşayacağına inanırlar. Karınca kaderince, imkanları nispetinde çocuklara, bebeklere en iyi takımları hazırlamayı isterlerdi. Şimdi olduğu gibi. Bu beşikler, herkesin bildiği gibi altı yarım silindir. Üzerinde bir çubuk, oradan tutup sallanırlar. Üzeri örtülür. Çocuğun sinekten, sıcaktan ya başka şeylerden, ışıktan rencide olmasına mani olmak için. Ve bu beşikler taşınması kolay olduğu için gece anne ile babanın yattığı odada, gündüz oturma odasında, icabında mutfakta, her yerde kullanılabilirdi. Onun için çok pratik eşyalardı. Çocuk büyüdüğü zaman, eğer başka bir çocuk yoksa, bu beşik tavan arasına kaldırılır. Ailede yeniden bir beşik olunca, çocuk olunca o bu beşik tekrar kullanılırdı. Bu arada evinde beşik olmayan, bilhassa fukara takımı ve akrabalardan başka aileler birbirlerinden beşik ödünç alırlardı. Beşik nedir diyeceksiniz, ama dediğim gibi süslü, sedefli, kalkmalı beşikler kolay yapılmadığı için fakir fukaranın bunu temin etmesi zordu. Ya basit beşiklerde yatırırlar veya hısım akrabadan böyle bir beşiği ödünç alırlardı. Böyle bir sanat eseri beşiği ödünç almak da kolay değil. Başına bir iş gelirse insan kolay kolay ödeyemez. Ödemek şöyle dursun, bundan dolayı bir hayli mahcubiyet duyar. Evet, şimdi ne bu beşikler kaldı, ne de tavanlara asılan çingene salıncakları. Bunlar da hemen her evde, çingene salıncakları, gerek anne babanın yatak odasında, gerek oturma odasında salıncak asmaya mahsus halkalar vardı. Bu halkalara salıncak kurulur. Bilhassa uykusu zor olan, uyumakta zorluk çeken, biraz huysuz çocuklar bu çingene salıncaklarında yatırırlar. Ve ekseriyada çingene salıncaklarını çocuklar sever ve burada uyuyorlardı. Şimdi uzmanlar güya salıncağın çocuk için çok iyi olmadığı kanaatine vardı. Millet de bu furyaya kapıldı. Şimdi çocuklar artık sallanarak büyütülmüyor. Dolayısıyla beşikler, hele hele modern evlerden, tamamen çıktı. Yerine çocuk karyolaları aldı. Bu beşikleri artık müzelerde, etnografya müzelerinde görmek mümkün. Sadri Sema hatıralarına devam ediyor. Eski evlerde daha neler bulunmazdı? Neler bulunmazdı? Yazı takımları. En başta. Bunlar billurdan, gümüşten yahut sırlı, çini veya çini taklidi olurdu. Kenarlı bir tabla içinde kapaklı bir hokka, birer riktan, bir süngerlik. Bunların riktan, yazıyı yazdıktan sonra üzerine rik serpilir kuruması için, onun bulunduğu alete deniyor. Bunların yuvarlak olanları da, düz olanları da vardı. Zemin daima açık renkte olurdu ve hepsi renk renk çiçeklerle işlenmiş, bezenmiş bulunurdu. Dahası var. Bu hokka takımlarının içinde bir kağıt makası, birkaç kamış kalem, bir makta, bir kalem tıraş, bir de mühre bulunurdu. Kalem tıraş, kalemleri açmak işini yapardı. Makta, kalemlerin ucunu düz kesmek işine yarardı. Mühre de yazılarda bir yanlışlık olursa, kalem tıraşla hafifçe giderildikten sonra parlatmak, cilalamak ve o hatayı kaybetmek için kullanılırdı. Mühre, denizlerden çıkan, beyzi şekilde, ortası açık benekli, parlak istiridye cinsinden bir hayvan kabuğu idi. Bir de divit vardı. Divit pirinçten, gümüşten yapılırdı. Uzunca, müstatil, silindir şeklinde, içi boş, bir ucu kapaklı, diğer ucunda yine kapaklı bir hokka bulunan bir nevi portatif yazı takımı idi. Boru şeklindeki kutusuna kalem, kalemtıraş, hokkasına lika ve mürekkep konurdu. Kapakları sımsıkı kapanırdı. Elde, cepte, bel kuşağında ve çantada taşınabilirdi. Hocalar daha ziyade bunları bellerine, bellerindeki şal kuşaklara sokarlardı. Hatta Türklerin mensup olduğu Hanefi mezhebinin kurucusu olan İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye, Ebu Hanife isminin verilmesi bundan alakalıdır. Çünkü o zamanlar Küfe'de bu şekilde divitlere Hanife ismi verilirdi. İmam-ı Azam Ebu Hanife de devamlı kuşağında bu divitten taşır, bir hadis-i şerif, bir bilgi duyduğu zaman hemen bunu yazardı. Bundan dolayı kendisini Ebu Hanife, Hanife babası, yani divit, hokka babası manasına gelen bu isim verilmiştir. Lika dedik. Lika nedir? Lika bir takım ince liflerden ibarettir. Hokkanın içine konulur, hokkaların içine. Mürekkep bunların içine, üzerine dökülürdü. Bu lifler mürekkebi içer ve muhafaza ederdi. Eski hattatlar, karşılarında alıklaşıp kaldığımız o kıymetli yazıları, o kıymetli levhaları, mushafları, kitapları hep bu kamış kalemlerle yazmışlardır. Kamış kalem ve mürekkep, yazı ve kitap tarihimizde asırlarca saltanat sürmüştür. Meşhur şair Namık Kemal Bey, bu kalem için zenci köle tabirini kullanırmış. Ama işte o pırlanta kıymeti verilen şiirlerini hep bu zenci köle kağıtlara işlemiştir, bu yazmıştır. Rıyıktan, topraktan, Çin'i taklidi, cilalı ve hokka biçiminde, hokka takımının tetimmatındandı. Bunların kapaklarına muntazam delikler bulunurdu. İçlerinde de rıyık şeklinde telaffuzda olunan rıyık bulunurdu. Rıyık veya rıyık, gayet ince, kum halinde bir tozdur. Bunun siyah ve kırmızı renkleri olurdu. Som altın yaldız olanları da vardı. Rih, mürekkeplerle ve kamış kalemlerle yazılan yazılan üzerine dökülürdü. Yazıyı bozmaz, güzelliğine dokunmaz ama kuruturdu. Eski fermanlarda, menşurlarda, menşur ne demek? Padişah birisine vezirlik, beyler beylik, bir memuriyet falan vermişse, işte bu memuriyeti verdiğini gösteren fermana menşur denir. Bunların da yazılar üzerine serpilmiş altın yaldız rıyıklar görülmektedir ki asırlardan beri bozulmamıştır. Bu rıyıktanların ufak süslü kase ve kenarları kenarlı tabla şeklinde olanları da vardı. Rıyık bunlardan ufak kemik gümüş kaşıklarla alınır, yazılan üzerine dökülürdü. Bu kaşıkların da çok işlenmiş olanları ve fil dişinden yapılmış bulunanları da vardı. Hokka takımları madeni olursa rıyıktanlar da madeni olurdu. Süngerlikler, süngerler kalemleri kurulamak ve temizlemek işine yararlardı. Evet, şimdi ne hokka kaldı, ne divit kaldı, ne rıyıktan kaldı değerli dinleyiciler, ne maktağı kaldı. Çocukluğumuzda biz güzel yazı denilen yazıları, efendim mektep ödevlerini, efendim vazifelerini, mektupları, bunun hepsini mürekkepli kalemle yazardık. Mürekkepli kalem dışında bir kalem kullanmak asla caiz değildi. Ancak mektep defterlerinde kurşun kalem kullanılırdı. Not alırken kitapları kurşun kalem. Ama bunun dışında yazılan her yazı mürekkeple yazılırdı. Hepimizin mutlaka bir dökülmez hokkası ve diviti vardı. Bundan güzel yazı yazılırdı. Ayrıca bir de dolma kalemimiz vardı ki bu muazzam keşif bir zamanlar çok kimseyi sevindirmiş. Mutlaka cebimizde bulunur ve mektuplar, mektep vazifeleri bununla yazılırdı. Şimdi tükenmez kalem dolma kalemin yerini aldı. Ama dolma kalemin sevdalıları, tutkunları hala dolma kalem kullanmaya devam ediyorlar ve tükenmez kaleme karşı aleyhtarlık sergiliyorlar. Ama ne çare ki herkes, hepimiz dolma kalemin tutkunu ve en azından esiri olduk ve dolma kalem artık hayatımızdan yavaş yavaş çekildi. Ancak şu anda hatla meşgul olanlar hala bu bizim saydıklarımız, divitti, hokkaydı, maktaydı, rıyıktı, bunları biliyorlar ve kullanıyorlar. Güzel yazı yazmak için gene bunlar lüzumlu. Ama günlük hayatta pratik olmadığı da aşikar. sofraları? O zaman masa usulü yoktu. Vardı ama çok evlerde masada yemek yenmezdi. Yerde yemek yenirdi. Yemek ortasının ortasına geniş bir örtü yayılırdı. Buna sofra bezi denirdi. Bu sofra bezi bazı evlerde meşin, bazı evlerde pamuklu kumaştan, bazı evlerde ağır kumaştan olurdu. Bu sofra bezinin üzerine 5-6 kollu açılır kapanır yemek iskemlesi açılırdı. Bu iskemlelerin ayakları geçmeliydi, uzun şaşta yapılırdı. Cilalı ve renkli olurdu bunlar. İşte bu iskemlenin üzerine yuvarlak yemek sinileri, sinilerin üzerine de yemekler konurdu. Sinilerin üzerine yemekler kondu, etrafa da yer minderleri dizilirdi. Ev halkı varsa misafirler bu minderlere oturur, bunlar da yemek yerlerdi. Şimdi böyle yere oturup yemek yiyecek kabadayı nerede? Ya diz bükmek yahut yan oturmak lazım. Bu vaziyette yerleşmek bir hüner olduğu gibi yemek yiyebilmek de ayrı bir maharetti. Eskiler gayet rahat bir şekilde akrobat gibi her şekle girebilirler. Sağ ayaklarını dikerler, sol ayaklarının üzerinde otururlar. Yemeği bu şekilde yerlerdi. Bu şekilde yiyemeyenler, yani bilhassa şişmanlar, göbeği olduğu için sağ ayağını dikemeyenler ise bağdaş kurarak otururlardı. Bağdaş da kuramayanlar teverrük ederek otururlardı. Yani sol ayağının üzerine oturur, sağ ayağını kenara çıkarırdı. Sofraya doğru dürüst oturamayan çocuklar, babaları her zaman reaksiyonunu çeker, azarını işitirdi. Alışıldığı için devamlı böyle oturmaya, hele hele eski insanların hemen hepsi namaz kıldığı için, namazda da oturulduğu için öyle ayağını bükemeyen, efendim bağdaş kuramayan, dizini dikemeyen yoktu. Eski insanlarda şişman da nadirdi. Onun için yer sofralarına fevkalade pratik otururlardı. Şimdi nadiren köylerde veya buna benzer bir yerde yer sofrası serildiği zaman milleti kara bir düşünce alıyor. Çok kimse bir kenarda kendilerine konulan sehpalarda yemek yemeyi tercih ediyorlar. Tabii böyle yemek yemek aslında zevkli bir usul. Masada, sandalyede böyle kadit yutmuş gibi oturmak zor. Bu daha rahat. İkincisi, sofraya uzanmak, sofraya hakim olmak daha kolay, yuvarlak olduğu için. Daha samimi. Hele ortadan yeme adeti olan yerlerde, eskiden Anadolu'nun pek çok yerlerinde, İstanbul'da da belli yerlerde yemekler ortaya konur, ortadan yenirdi. Ayrı ayrı tabaklarda yenmezdi. Ayrı ayrı tabaklarda yeme adeti sonradan gelmiştir. Az yemeye sağlar. Yere oturulduğu için bağırsaklar ve mide üzerine baskı yapılmıştır. Onun için insanların az yemesini temin eder. Ve biraz da zamanla ayakları uyuştuğu için rahatsız olur ve bir an evvel sofradan kalkma ihtiyacı hisseder. Bundan dolayı yer sofrasında yemek yemek, sofrada yemeği kaçırma adeti olanlara tavsiye edilen, teklif edilen bir usuldür. Dönelim Sadri Sema'nın hatıralarına. Diyor ki müellifimiz, yemeklerden sonra sofra yanına leğen ibrik getirilirdi. Ama bu leğenler ya gümüşten yahut ince pirinçten, üzerlerinde muntazam delikler açılmış, kapakları bulunan pırıl pırıl şeylerdi. Suyun biriktiği yer görülmezdi. Üst kapaklı, o deliklerden su aşağıya akar, hem sıçramaz hem de el yıkama ve ağız yıkama sırasında çıkan su, kirli su görülmezdi. İbrikler de öyleydi. Evin hizmetçisi veya yoksa evin küçük oğlu, hizmette gören kimse ibrikten su dökerdi. Herkes birer birer elini ağzını yıkar, havrulara kurular, sofraya öyle otururlardı. Daha doğrusu sofraya oturmadan önce eller sabunla yıkanır fakat kurulanmaz adeten. Fakat yemekten sonra sabunlanır ve mutlaka havlularla, peşkirlerle, destmallerle kurulanırdı. Destmaller hizmetkarın omuzunda asılı bulunur. Misafir o havluya elini silerdi. Kirli sular kapaktaki deliklerden leğenin içine girerdi. Kapakların ortasından yahut yanlarından da birer sabunluk bulunur. Herkes sabunu buradan alır, kullanırdı. Eskiler yemeği çok zaman elle yerlerdi ama elle de yeseler, kaşıkla da yeseler mutlaka ellerini önceden ve sonradan yıkarlardı. Bu Türk-İslam kültürünün vazgeçilmez prensiplerinden birisidir. Evet, evlerde kaşıklar vardı. Tahta kaşıklar veya bağdan, kaşıklar, hoşaf, çorba gibi yemekler için kaplumbağa kabuğundan kaşıklar vardı. Tahta kaşıklarla daha ziyade pilav ve makarna yenirdi. Çok güzel şimşirden uyulmuş, fevkalade zarif tahta kaşıklar bulunurdu ki tahta kaşık ve bağ kaşık metal kaşıklardan fevkalade sıhhatlidir ve yemesi çok daha pratik, çok daha kolaydır, hafiftir bir kere ve de yemeğin hararetini arttırmaz veya azaltmaz. Ondan dolayı tahta kaşıklar tercih edilirdi. Tahta kaşığın da tabii şimşir olanları tercih edilirdi. Bu kaşıkların düz renk olanları olduğu gibi renklerle, çiçeklerle süslü, cilalı olanları, o kadar sanatla yapılmış bulunanları vardı ki insan bunları kullanmaya kıyamazdı. Çatal ve bıçak eski sofralarda adet değildi. Çatal kimi zaman et yemeklerinde kullanılırdı. Böyle tahtadan ucunda iki çatalı bulunan çatallar saplı sofralarda bulunursa da bu çok evde bulunmazdı. Çünkü çatal kullanacak yerde el yardıma gelirdi. Yemekler umumiyetle elle yenirdi. Elle yemek bugün çok kimsenin garipseyeceği bir adet olmakla beraber şark dünyasında elle yemek adettir. Bilhassa et yemeklerini, börek ve hamur işlerini elle yemek adettir. Hatta Araplar pilavı bile fevkalade ustaca elleriyle yerler. Bugün uzmanlar elle yemek konusunda fevkalade sıhhatli ve pratik olduğunu söylüyorlar. Eller yıkandıktan sonra antiseptik bir madde teşekkül ettiği için elinde yediği yemekte varsa mikrop izale olunmuş oluyor. Hele eller yıkandıktan sonra, yemekten sonra elin yağlanmasının da zaten bir mahsuru kalmıyor. Elle yemek, çataldaki çiziklerin topladığı bakteri ve mikroplar düşünülecek olursa fevkalade efendim sağlıklı bulunuyor. Yıkamadan, peşkirden, ibrikten bahsettik. Eski evlerin levazımatından biri de hamam takımlarıydı değerli dinleyiciler. Havlular, peştemaller, silecekler, sabunlanma keseleri, pirinç, bakır veya gümüş hamam tasları, fil dişi taraklar vesaire vesaire. Hamam tasları içinde kabartmalarla süslenmiş olanlar vardı. İsmi, sahibinin ismi hak edilmiş olanlar da vardı. Hatta saraylarda ve kâşhanelerde yaşayan cennet perilerinin hamam tasları arasında billurdan yapılmış olanlar, camdan yapılmış olanlar bile görülmüştür. Eski evlerde mutlaka gusülhaneler bulunurdu. Yani evli çiftlerin yattığı odalarda mutlaka yıkanmaya mahsus yerler bulunurdu. Bu duvara gömülmüş bir yüklük olabilirdi. Yataklar, yorganlar kaldırıldığı zaman altı banyodur. Veya yatak odasında bulunan bir sedirin, bir makatın köşesi kapağı kaldırıldığı zaman banyodur. Bu da yoksa orada bulunan büyük bir leğen, teşt, banyo vazifesi görür. İcap ettiği zaman burada yıkanılır. Her evde eskiden hamam yoktu. Hamam bayağı teşkilatlı bir şeydi. Mutlaka efendim onun külhanı olur, yakılır. Bazı büyük evlerde külhanlı hamamlar vardı. Perşembe gününden yakılır. Cuma günü bütün ev halkı, ki o zamanlar cuma günü tatildi, bütün ev halkı şöyle bir ciddi Türk hamamı alırlardı, keselenmesiyle, lifiyle beraber. Ama her evde dediğim gibi külhanlı hamam yoktu. Onun için haftada bir herkes mutlaka mahalle hamamına giderdi. Mahalle hamamları bir gün erkeklere, bir gün hanımlara olmak üzere çalışırdı. Bazen çifte hamamlar vardı. Bir kısmı erkeklere, bir kısmı kadınlara ayrı girişleri olan şekilde. Ev halkı bu saydığımız hamam takımlarını bohçaya koyarak hamama giderlerdi. Hamam tasları, fil dişi taraklar ve nalınlar hamamın vazgeçilmez levazımatındandı. Mis gibi kokan ayvalık sabunları hamam levazımatındandı. Eskiler keselenmedikleri zaman hamama gitmiş, Türk hamamı yapmış saymazlardı kendilerini. Bu kese hem vücuttaki ölü derinin atılmasını temin eder, hem vücuda bir masaj yerine geçer, kan deveranı süratlenir ve sırt kaşınma, halsizlik, yorgunluk gibi şeyler giderdi. Banyo lifleri, hemen her evde genç kızların ördüğü çeşit çeşit banyo lifleri, bunlar da sabunlanıp vücudu yıkamak için kullanılan levazımattan idi. Ponza taşları, eskiden el ayak yıkamak çok abdest namazla millet düşkün. Bundan dolayı bilhassa soğuk günlerde İstanbul'da pek olmaz ama kuru yerlerde çok olur. İnsanların topukları ve bazen elleri sert sert pütür pütür olurdu. Bu ponza taşları ise banyo yaparken o topukta teşekkül eden sertlikleri, nasırları ve kabaran derileri izale etmeye yarardı. Bunlar da hamam taslarının içinde bulunurdu. Bu tarak, ponza taşı, lif gibi şeyler küçük kildanlıklarda muhafaza edilirdi. Bu kildanlıklar beyzi şekilde bir çanta çekmece şeklindedir. Bakırdan olur. Gayet süslü, böyle hatta küçük küçük de ayakları vardır. Altından da hava alacak şekildedir. Delikleri vardır. Kapağı kapanır, içine konur. Küçük kilitleri de vardır. Elini aldığı zaman bu çocukların beslenme çantası gibi bir şeydir. Bu kildan hamam takımın içine konur. Hamam takımında başka neler vardır? Efendim kat kat bursa havluları. Bu havlular hele hanımsa hamama giden efendim birkaç kat hem altına hem üstüne hem başına saracak şekilde krem rengi kenarları işlemeli olurdu. Çok kalın olmaz fakat vücudun rutubetini fevkalade güzel alırdı. Şimdi artık hamama gidenler azaldı. Hamama gidenler de zaten turistik maksatlarla gidiyor ve hamamlar zaten bu gereken levazımatı veriyor. Peştemali unuttuk. Gerek erkekler gerek kadınlar için peştemal de hamam levazımatındandır. Şimdi zaten böyle hamam takımı hazırlamaya ihtiyaç kalmadı. Lüks evlerde, lüks banyolarda her şey banyoda hazır. Bu hamam takımlarına havluların yerini bornozlar aldı. Sabunların yerini şampuanlar aldı. Artık keselenen kalmadı gibi bir şey. Yavaş yavaş hamam adetleri de değişiyor. Evet, eski evlerde eşya çok değerli dinleyiciler. Mesela yekpare tahtadan, ağaçtan fes kalıpları vardı. Fes zamanında evlerde çıkarılan fesler içi hasır kaplı değilse zamanla kalıbı bozulurdu. Fesin de kalıplı olması çok makbul sayıldığı için, hele kıyafetine itina edenler için vazgeçilmez bir şey olduğu için evlerde tahtadan yekpare fes kalıpları olurdu. Çıkarılan fesler bunun üzerine konur ve böylece kalıbını muhafaza ederdi. Ayrıca çarşıda da fes kalıplayan yerler olurdu. Bu kalıplar aynı ütü gibi altta bir tahta kalıp, üzerine fes geçirilir, üzerine onun üzerine bir kalıp daha geçirilir ve buhar verilir. Fes kalıplanır ve bir müddet bu şekilde kullanılırdı. Hatta seyyar fes kalıpçıları bile vardı. Rum çocukları bu işleri yapardı. Fes devrinden evvel başa giyilen sarık ve kavukların konması için duvarlarda büyük kavukluklar vardı. Bunlar bazıları duvara oyuk, bazıları bir çıkma raf şeklindeydi. Şimdi bazı eski evlerde var. Turistik dükkanlarda da bunlar satılıyor. Fakat çok kimse bunların ne olduğunu bilmiyor. Üzerine biblo koyuyorlar. Bunlar kavukluk derler bunlara. Efendim, tütün ve tömbeki, eskilerin keyif için kullandıkları, çubuk için kullandıkları, nargile için kullandıkları tütün ve tömbeki küller için takatukalar vardır ki bugünkü kül tablalarının yerine geçebilir belki. Çubuk uçları bu takatukalara konurdu. Takatukalar herkesin önüne konur, çubuğun ucu oraya konur, buradaki yanmış tütünler oraya dökülürlerdi. Ayrıca duvarların içlerinde çubukluklar olurdu. Her evde çubuk içenlerin çubukları oraya konur. Ayrıca misafirler için de çubuklar hazırlanır. Eskiden gelen misafire şimdiki gibi çay yok, kahve ve çubuk ikram etmek adetti. Hemen herkes çubuk içer. Çubuk içmeyenler de nadir olurdu. Çubuğu reddetmek, hele hele içtiği çubuğu sürmek ev sahibine hakaret ve gücenme alametiydi. Efendim eskiden şimdiki gibi elektrik yok. Evlerde mum yakılır, şamdanlar yakılır. Tek kollu, çift kollu şamdanlar, hatta bazen daha büyük şamdanlar olurdu. Billurdan, altından, gümüşten mamul olanları da çoktu ama ekserisi pirinçten mamul olurdu. Hemen her evde vardı. Tekli şamdanlar da vardı. İkili, üçlü, çoklu şamdanlar da vardı. Şamdanlar kendileri için mahsus duvardaki raflarda, masalarda, konsollarda muhafaza edilir. Zenginler evin muhtelif yerlerinde birden çok şamdan yakarak fazla ziya gelmesini, ışık gelmesini temin ederlerdi. Avize çok az evde vardı. Avizelerde de zaten mum yerleri vardı. Buradaki mumlar da hizmetkarlar tarafından uzun çubuklara tutuşturulmuş ateşle akşam yakılırdı. Bu da bir işti. Akşam olunca mumları yakmak ve yatarken mumları söndürmek bir işti. O mumları söndürmek için ayrıca mum söndürücü böyle küçük çukur sopalar vardı. Onlarla da mumlar tek tek söndürülür. Üfleyerek söndürmek iyi görülmezdi. Ayrıca küllenen mumların fitillerini kesmek için de uçları yuvalı mum makasları vardı. Bunlar da evlerin vazgeçilmez levazımatındandı. Tabii şamdanların yerini gaz yağı lambalar aldığı zaman gaz yağı lambalar bunların yerine evin vazgeçilmez levazımatından oldu. Bunların da fitillerini kesmek için ayrı çubuklar vardı. Bunlar da akşamleyin belli yerlerde yakılırdı. Bunların camlarının silinmesi, oluşturulması çok mühimdi. Ayrıca kışın çatlamaması için tepesine bir firkete geçirilirdi. Bu gaz lambalarının da alttan tutması olan fevkalade zarif, üzeri çiçeklerle işlemeli, manzara resimleriyle işlemeli olanları vardı. Basit olanları da vardı. Bunlar mumlardan daha da pratik levazımattandı. Bunlar çıktığı zaman mumların pabucu dama atıldı ama şamdanlar yine evlerde varlığını devam ettirdi. Fakir evlerinde mumluk, kandiller, yine bir içine gaz yağı konulan cezve şeklinde kandiller, ucunda ışık yanar. Bir yerden bir odadan bir odaya veya helaya giderken kullanılır veya çok fakir evlerinde idare lambası denilen içi gaz yağı huniler, küçük bir bez fitille yakılan huniler vardı. Bunlar da eski evlerin vazgeçilmez levazımatındandı. Elektrik olmayan zamanda ışık bunlarla temin edilirdi. Eski evlerin en zevkli sırlarından birisi de gergefti. Gergef deyip geçiyoruz ama eski ev ve aile hayatının, hayat inceliğinin, hayat zevkinin bir miyarı, bir ölçüsüydü gergef. Bir gergef ne yaralı ve ne yaralayıcı gamzeler görmüştür. Ne kıyamet edalar, ne afet sevdalar seyretmiştir. Değerli dinleyiciler, demet demet sümbülleri şakaklarını alnına dökmüş, siyah ve parlak gözlerini gergefte gerili tülbente, mermer şahiye saplamış, iğnesini, tığını nazik ihtimamlarla, rakik takyitlerle işleyen bir muhabbet çiçeğini göz önüne getiriniz. İşte bu levha bir cennet hurisi levhasıdır. Bizde vaktiyle çok ilerlemiş işletmecilik. Biraz da bu meçhul güzellerin elinden kudret almıştır. Bilhassa gelinliğe hazırlanan hanım kızlar cehizlerini bu surette hazırlamışlardır. Bu işlerde daha fazla muvaffakiyet göstermek, harikalar meydana getirmek için bütün zekalarını, kudretlerini gergeflerde gerili tüllere, tülbentlere saplamışlardır. Neler yapmamışlardır? Neler yapmazlardı ki bunlar? Birbirinden süslü, birbirinden işlemeli bohçalar, kuşaklar, yatak takımları, havlular, uçkurlar, don paçaları, çevreler, mendiller, masa örtüleri, raf örtüleri, hücre örtüleri, çay, kahve tepsisi örtüleri, yemeniler, baş örtüleri, namaz bezleri. Bunlar ailelerin vaktine göre adi iplikten, yünden, ipekten, altın ve gümüş tellerden, sim ve sırmadan işlenirdi. Gergef işlerinde olduğu gibi kastaklarda da başka el işleri yapılırdı. Hele iğneyle yapılan oyalardan teller arasında öyle sanatla yapılmış olanları vardı ki, insan bunların bir hanım eliyle mi yoksa kalemi kudretle mi yapıldığında tereddüt ederdi. İşlemeler arasında çok yer tutan, günden güne kıymeti artan, fakat bugün parayla bile elde edilemeyen havlular, mahramalar vardı. Mahrama, bazı köylü kadınları başlarına nakışlı peştemal sararlardı. Bunlar Anadolu'da el dezgahlarında dokunurdu. Pamuktan, yünden, ketenden dokunurdu. Bir nevi peşkir, bir nevi örtüdür bu mahrama. Bunları işlerlerdi. Bunlar kullanılmaz salonlarda, sofalarda, levhaların üzerine takılırdı. Karşıdan hayran hayran seyredilirdi. İşlemelerde rastlanan resimler arasında lale, sümbül, karanfil gibi çiçeklerin mühim bir yer tuttuğu görülür. Sonra hesaplı şekiller de vardı. Kenar işleri de vardı. Bu sanatlar ipin ucunu kaçırdı, eteğini makineye kaptırdı. Bunların hepsi birer zevk, birer emel, fikir, hayal, his destanıdır değerli dinleyiciler.
Gönül vermem, aşka inanmam. Yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. Aşka gönül vermem, aşka inanmam. Yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. Böyle bir arzuya meyledip kanmam. Böyle bir arzuya meyledip kanmam. Unut sevme beni, beni beni bu aşkın sonu. Ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Unut sevme beni, beni, beni bu aşkın sonu. Ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Olsa sonu gelmeyecek mi? Her güzel şey gibi bitmeyecek mi? Nasıl olsa sonu gelmeyecek mi? Her güzel şey gibi bitmeyecek mi? Bırakıp da bizi gitmeyecek mi? Bırakıp da bizi gitmeyecek mi? Unut sevme beni, beni beni bu aşkın sonu. Ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Unut sevme beni, beni beni bu aşkın sonu. Ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Gözyaşı dolu. Gözyaşı dolu.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.